Ayrım 15 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 239 Esrar Kahveleri. İstanbul'un en eski kahveleri bir de Süleymaniye'de Tiryaki Çarşısı kahveleridir. Süleymaniye toplu yapıları 1550-1557 yıllarında yapıldığına göre medreselerin altında sıralanan dükkanlardan oluşan Tiryaki Çarşısı'ndaki kahvelerin de hiç değilse 17. yüzyılın başlarında çoğalmaya başladığı düşünülebilir. Bu kahvelere zamanında kültürlü ve bilgin kişiler gelir. Buralarda en çok satranç, dama ve benzeri oyunlar oynanır. Bu gibi oyun meraklıları İstanbul'un dört bir yanından akın eder buraya. Bu kahvelere çokça gelinmesinin bir nedeni de çarşıdaki başarılı taş işçiliğidir. Esir pazarının bu çarşı içinde yer alması da burayı kalabalıklaştırmış olabilir. Nitekim 17. yüzyıldan sonra esir pazarı çemberli taşa, tavuk pazarı dolaylarına aktarılınca bu kahveler de yavaş yavaş önemini yitirmeye başlamış ve esrar çekenlerin buluşup kafayı doldurdukları kahveler haline dönüşmüştür. Ama esrar kahveleri yalnız Tiryaki Çarşısı'nda bulunmaz. Bozdağ'ın kemerinde, Tahtakale'de, Tophane'de, İskender Boğazı'nda, Çifte Fırınlar'da, Silivri Kapı'da, İshakpaşa'ya inen yokuşta, Küçük Langa'da, Yeni Cami'nin arkasında, Mevlevihane Kapı dolaylarında da esrar kahveleri vardır. Samiha Ayverdi İstanbul Geceleri adlı kitabında esrar keşlerin bir kahveyle yetinmediklerini ve hemen hemen her gece İstanbul'un esrar kahvelerini sırayla dolaştıklarını da yazar. Ve esrar keşlerin bu şehir içi gezilerini şöyle anlatır. Söz gelişi Bozdağ'ın kemerinde ilk keyfini alan esrarkeş, Kırkçeşme'de Pilavcı Şaban Ağa'nın yerine, Ammi Ömer'in kulübesine, Vefa'da Nuri Çavuş'un kahvesine uğrar. Oradan Tekfur iskelesinde Arap Yaşar'la İbrahim'in kahvelerine de dalıp çıkar. Oradan da Tahtakale'de Rafet'e, Çadırcılar'dan Moruk Osman'a, Tavuk Pazarı'nda İsmail Ağa'ya da uğrayıp kendini iyice dalgaya kaptırdıktan sonra Koska'ya geçer. Sandalyacı Apostol'a, Laleli'de Rauf'a, Nail'e, nihayet Davutpaşa'da Pehlivan Hüsnü'ye gider. Oradan da Kumkapılı Leon Ağa'da karar edip bir de akşamcılık ederdi. Samiha Ayverdi Mevlana Kapı'dan yola çıkan esrarkeşlerin ise İlkin Sultan Mahallesi'nde Marangoz Hakkı'ya, Balat'ta Ahmet'e gittiklerini, oradan Hasköy'e, Kasımpaşa'ya geçtiklerini ve sırayla İplikçi'de Kalaycı Bahçesi'nde yani de Elma Dağı'nda Barba'da kafalarını bulduklarını belirtir. Ona göre doğruca Galata'yı hizalayanlar da işe Hacı Mihran'ın esrar kahvesinden başlar ve Dadaş Timur, Neşet, İhsan ve Tesbihçi İsmail'i şereflendirdikten sonra bütün Tophane ve Boğaz Keseni dolaşırlar. Esrar kahveleri çok pis, çok murdar yerlerdir. Tavanlar isle kaplanmış, duvarlar örümcek bağlamıştır. Kahvelerin camları hiç silinmediği için gündüz bile buradan ışık sızmaz. İğrenç kokular da saçan bu kahvelerin içerisinde birkaç kerevetten, bir kırık su testisinden, paslı bir tastan ve mıcırla yanan bir mangaldan başka bir şey bulunmaz. Kahvelerde barınan esrarkeşlere kıdemli dede denir. Bunlar yedi kişi olur. Balıkhane nazırı Ali Rıba Bey de bu yedileri şöyle anlatır. Kıdemli dedeler kımıldamaya mecali kalmamış bir takım miskin ve tiksinti veren ihtiyarlardı. Vaktiyle tembellik ya da sefillik ya da yaratılışlarının etkisiyle bu sefillik batağına düşmüşler ve günden güne insanlıklarını yitirmişlerdi. Bu kıdemli dedelerden başka her kahvenin bir de ocakçı dedesi vardı. Bunların görevi hep ocak başında bulunmak, ocağı örtülü tutmak, nargileleri doldurmak, bir de çay pişirip vermekti. Nargileler Hindistan cevizi kabuğundan yapılmıştır. Buralarda esrara kırma denirdi. Bu kırmayı tömbeki ile karıştırırlar, nargilelerin lülesini bununla doldururlardı. Kıdemli dedelerin ayrıca üçer kişilik aveneleri de vardı. Görevleri para toplamaktı. Kıdemli dedelerin ermiş kişiler olduğuna inanan bir takım Allah'lık adamlar onlara haftalık bağladıklarından üç kişilik avene bunları toplamaya çıkardı. Bunlar bu arada kendi tanıdıklarından para sızdırmayı da savsaklamazlardı. Bu esrar kahvelerinin bir de gelgeççi müşterileri vardı ki bunlara dost dedirdi. Gerek üç kişilik avenenin devşirdiği para, gerekse bu dostların verdikleri paralar ocakçı dede de topladırdı. Bu kahvelere girenler kıdemli dedelerin önünde boyun kesmek zorundaydılar. Bu gelen kişiye topu birden hiç söz söylemeksizin birkaç dakika öylece bakarlardı. Bakışları adam akıllı öfkeli olurdu. Gelen kişi boyun kestikten sonra yalvarıp yakarma anlatan bir duruma geçer, sonra doğruca ocakçıya giderek elini öper, getirdiği parayı verirdi. Ocakçı dede parayı saydıktan sonra 3 baş derdi. Baş 1 kuruş demekti. Söz gelişi getirilen para 5 kuruş ise 3 kuruştur, 3 baş nargile doldurulur, kalan 2 kuruşa karşılıkla çay pişirilir, ekmek hazırlanırdı. Esrar keşlerin besinleri bundan başkası değildi. Ocakçı dede nargileyi ilkin 1 baş doldurur, üstüne ateşlerdi. Sonra bir ıslık çalar, orada bulunan 7 dede de ağır ağır başlarını kaldırırdı. Bunun üzerine ocakçı nargileyi soluk almaksızın çok kuvvetli olarak içine çeker, dumanını tavana salıverirdi. Parayı getiren adama da 1 nefes çektirdikten sonra "hot nefes" diyerek dedenin her birine 1 nefes çektirirdi. İşte o zaman kahvenin içini türlü katlanışın üstünde son derece pis kokulu bir duman kaplardı. Oradakilerin topu şiddetli bir öksürükle sarsılır, önlerindeki tenekeye tükürürdü. Nargile birbiri ardı sıra böylece doldurulup çekilir, arkasından da çayla ekmek verilirdi. Sonunda esrar keşler yine eski durumlarına dönerlerdi. Yani dirseklerini dizlerine, ellerini de şakaklarına koyup kendi iç dünyalarına dalıp giderlerdi. Yeni caminin arkasındaki Gavran Mustafa'nın esrar kahvesi de Neyzen Tevfik'in kahvesidir. Kahve Mısır çarşısına arkasını vermiş dükkanların başındaki Kuşçu Arif'in dükkanının bitişiğindedir. Ama bu kahve tam bir esrar kahvesi değildir. Kahvenin ön bölümünde kahve, arka bölümünde esrar içilir. En arka bölümünde de hem esrar içilir hem kumar oynanır. Bu bölüme yerleştirilmiş bir sedir Neyzen'e ayrılmıştır. Kahvenin müşterileri de öteki esrar kahvelerinin müşterilerinden oldukça ayrıdır. Şehrin en korkunç uğurları, hırsızları, kumarbazları, katilleri buradan dışarı çıkmaz. Ama bunlar Neyzen'e yürekten inanırlar. Uğur bellemişlerdir onu. Adam soyan, ele geçirdiğinin yakışık alır bir parçasını, esrar keşte zehirinin yarısını Neyzen'e verir. Neyzen'e burada baba derler. Kumarın en azgın zamanında kahveci Gavran Mustafa birden şöyle bağırır: "Abe godoşlar, ayırasınız babanın manosunu." Bu söz üzerine hemen bir avuç bozukluk Neyzen'in minderinin altına kayar. Onun rakı ve esrar parasını çıkarır. Neyzen'in bu kahvedeki sultanlığı çok uzun sürmemiştir. Ama Neyzen buna hiç üzülmemiş, bunu bir yaşam felsefesine bağlamıştır. Dünkü fırsatları kaçırdığına diz dövenlere, bugünün tasasına perişan olanlara, yarının telaşına düşenlere şaşmaya bile gerek duymuş kullardan değilim. Neden derseniz boşunadır da ondan. Neden boşuna derseniz şimdiye değin kim alın yazısını değiştirebilmiş? Zaman, ahval, dışımızı kaplayan nesneler kimseye boyun eğmiş değildir. Dünyayı ele geçiren adamlar bile tarihin ağzına sakız olmuşlar, oradan oraya saldırırken ense köklerinden doğru bir şaplak yemişler, dünyaya gelmemişe dönmüşler. Komşunun tavuğu keçi doğurmuş diye yemeden içmeden kesilenlere, hayıflananlara acırım. Herkes ancak elinden geleni yapar da ondan. Neyzen Tevfik bu adamlara karşı hemen hemen hiçbir karşılıkta bulunmaz. Yalnız gece yarılarından sonra o da ki bir zaman aşka gelir, onlara neyiyle bir şölen çeker, yağmurunu almış bir şatarhaban taksimi yapar. Ama Neyzen Tevfik'in elindeki ney öyle bir neydir ki, onu bir başka zaman işitmiş olan Mevlana'nın torunlarından Saadettin Çelebi şöyle anlatacaktır: "Abdülhalim Çelebi'nin evindeydik. Kıvırcık saçlı, yuvarlak yüzlü, iri gözlü, esmer bir can vardı. Adı Tevfik'miş. Kendisine biraz ney üflemesi rica edildi. Ceketinin iç cebinden bir ney çıkardı. Öyle bir dem tutturdu ki kamış dayanamayıp çatlayacak, ikiye ayrılacak sandım. Bunca yıldır musiki ile uğraşırım. Ne öyle bir taksim, ne de öyle bir ney dinledim." Refik-i Cevat Ulunay da Neyzen Tevfik'in neyzenliği için şöyle diyecektir: "Tevfik'in bir özelliği de çaldığı neyin onca bilmem kaç boğum olmasının, baş baharesinin, mum bacağının elinden çıkmış bulunmasının hiç önemi olmamasıydı. Yergici Ozan Eşref'le istasyon birahanesindeki buluşmalarımızda Neyzen Tevfik'in boş bira şişesiyle ney çaldığına tanık oldum." İşte bu yüzden Neyzen Tevfik Gavran Mustafa'nın kahvesinde neyi eline aldı mı oyun durur, kavga durur, tutkular durur, küfürler susar. Kahve çırağı bile işini bırakır, meydanı neyin sesine açar. Neyzen'e göre yüce şeylerin ille de anlaşılması gerekmez, onlar sadece duyulur. Duymak ise az şey değildi. Şairimiz bu nedenle oradakilerin neyin nerelerden geçip, hangi çöllerden aşıp, hangi bahçelerde gezip nerelerde karar ettiğini çakmasına kulak asmaz. Şu var ki Gavran Mustafa'nın kahvesindekilerin hali bir noktada kıyamet belirtilerini ortaya koyuyordur. Bitler topunun kirpiklerine varınca bağdaş kurmuştur. Peykeler, masalar, havlular, cezveler, fincanlar bile bit doludur. Kahvede yatanlar bütün gece uyuzlar gibi kaşınıyor, gözlerini kırpamıyorlardır. Ne var? Arap Yalel adında gözü kanlı bir kasa hırsızı bir gün neyzenin derdine derman olur. Önüne oturarak ona şunları söyler. Baba, arkadaşların topu seni seviyorlar, sana ellerinden geleni yapıyorlar. Bana gelince Cevat Bey merkez komutanı, XX polis müdürü. Bunlar varken bize iş yok, bana adım attırmıyorlar. Neydi o dün akşam çaldığın hava? Bizim memleketin çöllerinde esen rüzgarlar gibi bir şeydi. İsterdim ben de sana ötekiler gibi bir şey vermek. Ama yoksul düştüm, halim kötü. Ne ki az veren candan, çok veren maldan. Ben de sana candan, gönülden bir şey sunmak isterim. Uzat şu aynayı. Arap Yalel, neyzenin oturduğu minderin altından çıkan gümüş aynanın ucunu görmüştür. Neyzen uzatır aynayı. Arap da elini koynuna atar. Koltuğunun altından 3 tane bit tutup çıkarır, aynanın üstüne koyar. Sonra da, bu bitleri ben Yemen'den getirdim. Her zaman üstümde taşırım. Okunmuş bitlerdir. İçlerinden birisi erkektir. Bak, ense kökünde yeşil bir işaret var. Ötekiler bunun karılarıdır. Koyuver bunları içeri, bana dua edersin. Neyzen elini uzatarak aynanın üzerinden bitleri alır. Ama isterseniz bundan sonrasını neyzenin ağzından dinleyelim. Adam, bende bunların yüzlercesi vardı. 3 tane fazla olmuş, ne çıkardı? Saldım koynuma. Ne dersiniz, o gece kaşıntı durdu. Rahat bir uyku uyumuşum. Sabahleyin gömleğimi, çamaşırlarımı iyice araştırdım. Arap Yalel'in okunmuş bitleri 3'ü bir arada kıpırdamadan duruyordu. Öteki bitlere sanki kıran girmişti. Bu 3 okunmuş bit onların köküne kibrit suyu ekmişti. Neyzen orta boylu, cılız ama güçlü kuvvetlidir. Abdülbaki Gölpınarlı onu şöyle canlandırır. Büyücek bir baş, düzgün bir yüz, güzelim gözlerle anlamlaşan ve yüzü çerçeveleyen kıvırcık mı kıvırcık, gür mü gür, biraz çividiye kaçan beyaz saçlar. Bu saçlar bir düşünce denizi gibi türlü kasıntılar geçiren yüzün coşkun köpükleriydi sanki. Bu saçlar o insan düşünceyi temsil eden başa büyük, eşsiz güzellikle bir taç gibiydi. Sanatçı eli, sanatçı parmakları ancak bu kadar düzgün, bu kadar olgun, bu kadar kalem gibi çekilmiş olabilirdi. Ya sesi? Bu ses kimi zaman gürül gürül akar coşardı. Kimi zaman sonu gelmeyecek bir kükreyişe dönüşürdü. Kimi zaman uzun bir haykırışla kötülüğe kargışlar yağdırırdı. Kimi zaman da süzgün ya da yumuk gözlerle, yukarıya ve ileriye uzanmış kollarla arkaya doğru ama yukarıya ve ileriye uzanmış başla birbirini bütünleyen uzun oğlarla bir hayranlık anıtı kesilirdi. Neyzen'in yeni caminin arkasında bir kahvesi daha vardır. Arnavut İsa'nın kahvesi adındaki bu esrar kahvesini Reşat Ekrem Koçu da şöyle dile getirir. Aranılan katiller, uğurlar çokluk buraya gelir, sığınır, dostça karşılanır, birkaç gün barınır, daha güvenilecek bir yere kaçırılması olanakları hazırlandığı anda sözde düşmanlarının ihbarı ile yakalanırdı. Aslında tek muhbir İsa'nın gözde şıkırdımlarından topuklu lakabıyla ünlü Süleyman adında bir delikanlıydı. 1923-1924 yıllarında 18 yaşlarında ince yapılı, esmer ve esmerin dilberi bir kopuktu. Buyruğu İsa'dan alır, işini de kimseye sezdirmeden pek ustalıkla kıvırırdı. Kahvehanede gece yatanların topu, kumarbazların da büyük çoğunluğu argo konuşurdu. İstanbul'un pırpırlar argosunda ağabeyciğim karşılığında abiş denilirdi. Bu ad zamanımızın aynı soydan insanları arasında değişmiş abisi olmuştur. O zamanlar abiş lakabıyla ün salmış Rahmi adında bir adam vardı. Sayılı esrar kaçakçılarındandı. Kahvehanenin gediklileri abişin müşterileriydi. Kahveci İsa'nın şamdanlarından kör İzzet de buradan hiç ayrılmaz. Onun da bir peyke köşesinde kayrılmış bir yeri vardır. Yalın ayak çıplak tenine geçirdiği bir mintanla dolaşır. Ama belleğinde Türkçe, Arapça, Farsça abartmasız 50.000 ikilik vardır. Hiç sıkıntı çekmeden herhangi bir konu üzerinde bu 3 dilden seçme şiirlerle konuşabilir. Kendi savına göre Fuzuli'nin torunlarındandır. Gece ve gündüz rakı şişesini elinden bırakmaz, sarhoşlukla nedir bilmez. Yemin etmek gerekince kalp gözlerini öne sürerek iki gözüm kör olsun der. Gavran Mustafa'nın kahvesinde olduğu gibi Neyzen burada da büyük bir saygı görür. Burada da onu baba, Neyzen baba diye çağırırlar. Birinci Dünya Savaşı'na değin 1868 okka rakı içmiş, 3-4 tonda ot yemiş yani esrar çekmiş olan Neyzen'e kahvenin bir köşesinde tavana yakın bir yerde bir döşek sermişlerdir. Neyzen burada yuvalanır. Kimi geceler şöyle başını kaldırıp aşağı baktığı zaman yerde malta taşlarının üstünde bir yığın insan çarpar gözüne. Bunlar yattıkları yere göre 100 paradan 10 kuruşa değin gecelik ücret verirler. 100 paralıklar taşların üstüdür. Neyzen burada kendi deyişiyle efsanevi bir yaşam sürmüştür. Sonradan bu günleri şöyle anlatacaktır. Bir imparatordum. Pelas parelere bürünmüş o yarı çıplak insanlara ne üflediğim zaman yüreklerini bir mıknatıs gibi çekip topladığımı duyardım. Şişesi daima isli bir tavan lambasının abajuru benim şirvanı gizemli bir karanlık içinde bırakırdı. Ne üflerken hizmetime bakan Yakup adındaki bir pırpırı oğlanın gözlerinde, o karanlık içindeki gözlerinde pırıl pırıl parlayan gözyaşlarını zaman zaman hatırlarım. Hatırladıkça da ağlarım. Hırsızlar, yan kesiciler, esrarkeşler, gece işçileri, dızdızcılar, mantarcılar, randuflacılar, arakçılar, kapkaççılar, tırnakçılar, minareciler burada Neyzen'in rakısını, mezesini, esrarını yetiştirmek için birbirleriyle yarış ederler. Neyzen de ilkin midesini ispirto ile adam akıllı ıslatır, sonra da kafasını güçlendirmek için bir çifte telli yapar. Dipnot, iki cigara kağıdını birbirine ekleyerek yapılan esrarlı cigara. Sarı kızdan bir iki nefes çeker. Dipnot esrar. Ne var bir gün kahveyi polisler denetim altına alıvermiştirler. Neyzen artık orada barınmak olanağının tükendiğini anlayınca 5-10 arşın boyunda bir bayrak edinmiş, geceleri buna sarılıp bir sokak köşesinde yatar olmuştur. Yıllarca sonra Neyzen bu taşınır yatak içinde şunları söyleyecektir. Bayrağıma sarınıp yatmak, bu ne güzel, ne korkusuz bir uykuydu. Galata'da 19. yüzyılın bilinen bir tekkesi de Dragon kahvesidir. Dipnot tekke, esrar içilen yer. Topçular Caddesi, Necati Bey Caddesi üzerindeki bu kahveye uzun kahvehane de denir. Kumar oynatılan ve kimi zaman içki de içilen bu kahve tam bir batakhanedir. Geceleri burada 40-50 berduşla barındığı için Aşık Razi şu şiiri yazmıştır. Gündüz kahvehane gece oteldir, icabında meyhaneye bedeldir, topçularda malum meşhur Dragon. 1884 yılında bir Laz delikanlısının kundaklaması sonucunda yanan Dragon kahvesi en civcivli zamanını 1870-1880 yılları arasında yaşamıştır. Tophane'de Yamalı Hamam Sokağı'ndaki doktorun kahvesi de bir duman yeridir. 1957-1958 yılında sokağın genişletilmesi sırasında yıktırılan kahve, aynı zamanda bir sabahçı kahvesi niteliği taşır. Gündüzleri kapalı kalır, hava kararmaya başlar başlamaz da açılır. Serseriler, berduşlar, haytalar, kopuklar, ipsizler başlarını masalara dayayarak sabahlarlar burada. Ocağın arkasında küçücük gizli bir kapıdan girilen bir bitirim yeri de vardır. Burada kumar oynanır. Bu bölüme son vermek için bir de Fikret Adil'in bir gece Şeyh Memdu adını taktıkları bir arkadaşıyla gittiği bir esrar kahvesinden söz ederim. Kahve Galatasaray'dan Tophane'ye inen yokuşta sağda dar bir sokaktadır. Kapısı bir bodrum kapısından hiç de büyük değildir. Fikret Adil'in arkadaşı Şeyh Memdu kapının önünde duran kasketli bir çocuğa "İhvanız" diyerek içeri girer. Fikret de onu izler. Deminden beri birçok yazarları konuşturduğumuza göre bu kez de sözü Fikret Adil'e bırakalım. Bakalım ne diyecek. Burası basık ve duman dolu bir yerde. Kokudan derhal bir esrar kahvesinde olduğumuzu anladım. İçeride üç kişi yudum yudum çay içiyorlar ve koz helvası yiyorlardı. Ocakta çenesi yere düşecek kadar uzamış bir yüzde kırmızı fanilalı biri vardı. Duvarda eski Mesudiye zırhlısının sedeften işlenmiş bir resmi, onun yanında bir deniz kızı asılıydı. Peykenin üzerinde kucak kucağa bir kediyle bir köpek uyuyorlardı. Masanın birinde bir bağlama duruyordu. Adam ilk önce kuşkulu bir gözle baktı, şeyhi görünce boğuk bir sesle "Kaybettik" dedi. Fikret Adil yitirilen şeyin ne olduğunu adam akıllı merak etmiştir. Ama Şeyh Memdu kendisine soru sorulmasına izin verecek insanlardan olmadığı için Fikret'in gıkı çıkmaz. Dipnot, yanılmıyorsak Şeyh Memduh Nurettin Artam'dan başkası değildir. Öte yandan Şeyh Memduh onun merakını bütün bütüne körüklemek için Lili ile Georgette'in saç saça baş başa kavga ettikleri haberini de vermiştir. Ne ki Fikret kızların kendi yüzünden birbirlerine girdiklerini öğrenince biraz rahatlar gibi oldu. Artık ona düşen şey gidip o akşam Fransız tiyatrosuna gelecek olan Georgette'i bulmaktır. O da öyle yapar. Esrar kahvesinden ayrılıp Fransız tiyatrosunun yolunu tutar. Gel gelelim Fikret Adil'in kafasını kurcalayan asıl kadın Georgette değil, o akşam Georgette'le birlikte boy gösterecek olan başka bir kadındır.
15. ayrımın sonu, sayfa 250.